Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara, Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Derler ve bu onların nefretini artırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller, onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
Sakın Allah'ın takdirini onun aleyhinde delil yapma. Çalış, çabala, gayret et. Herkes bir takdirle gönderilmiştir. Aklımız başımıza gelip de iki elimize sahip olduğumuzu fark ettiğimiz an, bu takdirin sınırlarıyla yüzleşiriz. Kula düşen, takdir buyurmuş deyip çalışıp çabalamaktan geri durmamaktır. Allah'ın bize ne lütfettiğini bilemeyiz ama çaba ve gayretle mükellef olduğumuzu biliriz. Vefa, hiç ümit ve korku hissetmediğin kişiye karşı duyduğun minnettarlıktır. Vefanın menfaatle ilişkisi kurulamayacak saf ve duru bir muhtevası vardır. Menfaat ya da çıkar korku veya ümit doğurur. Bunun sonucu ortaya çıkan minnettarlık ya da bağlılık vefa ile tarif edilemez. Vefa, herhangi bir çıkar ilişkisinin olmadığı yerde duyulan minnettarlıktır ki, ancak bu şekilde saflığı ve samimiyeti tezahür edebilir. Dedi ki, cazibe ahlaktadır. Ahlak, yaratılış ve fıtrat güzelliğinin hareket, davranış ve hayata yansımasıdır. Güzel ahlak, öyle alımlı bir süstür ki, cümle yaratılmışı kendisine çeker. Herkes ahlakı güzel olanı sever ve ona doğru yönelir. Kısacası ahlak cezbeder. Az olup kâfi gelen, çok olup meşgul edenden daha hayırlıdır. Mal ya da variyetten murat, ihtiyacı gidermesidir. İhtiyacı giderenin az olması zarar vermez. Çok olması da meşgul etmedikten sonra yine zararlı değildir. Ama çok olup da meşgul ediyor, esas yapılması gerekeni, yani kulluk çabasını sekteye uğratıyorsa, o zaman sahip olunan yardım etmiyor, mani oluyor demektir. İyilik yapar gibi görünme. İyilik yap, görünme. İyilik yapıyor görünmek, insanların alkışlarını ve takdirlerini almak için bir nevi tribüne oynamak demektir. İyilikten esas murat Allah rızası olduğuna göre bu hareketin ne büyük bir sapma olduğu açıktır. İyilik yapanlar genelde insanların takdirine muhatap olduklarından bu cinsten sapmalara her zaman maruz kalabilirler. O yüzden en salim yol iyiliği yapıp kimseye görünmemektir. Acıyor diyene daha çok acı çekeni bul da şifan olsun dedi. Nasıl bilenin üstünde bilen varsa acı çekenin üstünde de daha büyük acı çeken olabilir. İnsan kendi acısının kimsede olmadığını düşünebilir. Ama her zaman daha büyük acılar ve sıkıntılar yaşayanlar olmuştur. Bu açıdan insanın her zaman kendisinden daha çok acı çekenler olduğunu düşünmesi ve bu insanları bulup halleriyle hemhal olması her zaman şifa yerine geçmiştir. Dedi ki, kıymetin neyi seçtiğinle değil, neyi feda ettiğinle ölçülür. Seçimlerimiz de neyi öncelediğimiz noktasında şüphesiz bir kıymet hükmü ifade eder. Ancak esas kıymet, sahip olduklarımızdan ne ölçüde vazgeçip vazgeçemediğimizle belirlenir. Neyi, kim için, hangi ölçüde ve ne zaman feda ettiğimiz, bize esas kıymetimizi veren unsurlardır. Ve görüldüğü gibi bunların hiçbirisi öyle kolay şeyler değildir. Üç perdeyle doğarsın. Bunların biri güneş ışığıyla sıyrılır, diğeri marifet pırıltısıyla, sonuncusu da ölüm şimşeğiyle. İlk perde anne karnından çıktıktan sonra dünya ile buluşmakla açılan perdedir. İkincisi, ruhun ve kalbin hayatına terfi edip, eşyanın hakikatini anlayıp, hakkımızdaki murada göre yaşamakla açılır. Bu perdenin açılmasındaki esas amil bilgidir ve çalışmaya bağlıdır. Üçüncü perde ise ölümle açılan perdedir ki, bu insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisiyle sabittir. Ruh ver sözüne ki, baki kalsın. Ruh ebedidir. Sözün akıbeti, kişinin niyeti ve sözünün kalitesiyle yakından alakalıdır. Nice söz vardır ki, daha sahibinin ağzından muhatabının kulağına kadar bile gidemez. Nice söz de vardır ki, asırlar aşar, sahibinin kemikleri kalmasa bile, diriliğiyle nice canlılara ab-ı hayat hükmüne geçer. Böyle sözler, ruhun diriliğinden nasip almış sözlerdir. Tarif getiremediğimize, takat de getiremeyiz. Tarif etmek, sınırlamak, bir çerçeveye oturtmak ve anlaşılır kılmak demektir. Aslında tarifini getirdiğimiz bir anlamda zihnimizin ya da idrakimizin kapasitesi içerisinde anlamlandırabildiğimiz şeydir. Bir şeye tarif getiremiyorsak onu çerçevelemekten, dolayısıyla onu bir şekilde yönetmekten aciziz demektir.
Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen runümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerimden asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahlak et ki yandım ya Resulallah.
Arkamda sahur bereketi devam ediyor efendim. Bugünkü misafirimiz dün de olduğu gibi muhterem Ömer Çelik hocamız. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizinle Kur'an üzerine sohbetlerimiz devam ediyor. Hamdolsun sahurun bereketinde Kur'an'ın da feyzinden istifade etmiş oluyoruz Ömer abi. Ömer abicim, Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in bize anlattıklarını, yani böyle çok muhtasar bir şekilde geçmiş olduk ama genel fikri aldık. Ana fikri aldık yani.
Evet, evet.
Ana fikir: dünyaya düştük. Dünyaya düştükten sonra veya dünyaya geldikten sonra Ömer abi, Hazreti Adem ile Havva arasında malum bir işte evlilik oluyor. Sonra oradan nüfus oluyor. Habil ile Kabil kıssasına kısmen değinmiştik. Ondan sonraki peygamber kim Ömer abi Kur'an-ı Kerim'e göre?
Yani şimdi tabii çok peygamber var. Yani evet, gerçekten Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberin sayısını Allah bilir. Biz bilmeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak biz diyor çok peygamberler gönderdik diyor. Minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyke. Onların diyor bazılarının diyor isimleri kıssasını sana anlattık. Ama efendim bir grup var ki onlar hiç diyor sana bahsetmedik yani bile. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yani şu ayette hareketle bakacak olursak وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذِرٌ. Yani hiçbir ümmet geçmedi ki ona efendim bir uyarıcı gönderilmiş olmasın. Bir de وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir topluma peygamber göndermediğimiz sürece azap etmeyiz. Şimdi bu ayet-i kerime bize yani çok yoğun bir şekilde peygamberin geldiğini, Allah tarafından işte uyarıcıların, işte elçilerin geldiğini bize göstermiş oluyor.
Nerede bir topluluk varsa, insan topluluğu, orada aslında peygamber vardır diyebilir miyiz?
Tabii ve aynı zamanda birkaç peygamber de olabilir. Hmm. Tabii belki onlarca peygamber olabilir. Yani bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de örneğini görüyoruz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın yanında Harun Aleyhisselam peygamber. İbrahim Aleyhisselam'ın yanında başka bir bölgede Lut Aleyhisselam peygamber. Yani beraber yaşamışlar. Ondan sonra yani o Kur'an-ı Kerim onların beraber yaşadığını söylüyor. Çünkü beraber konuşuyorlar. Aynı çağda, aynı zamandalar. Ama ikisi de peygamber. Dolayısıyla bu efendim İsa Aleyhisselam zamanında bu üç tane elçi meselesi var şeyde. Yasin suresinde şey şu Ashab-ül Kariye.
İzcahumul Murselun.
Murselun diyor.
Habib-i Neccar için diye diyor
ama bu elçilerin de efendim peygamber olma üzerine duruluyor. Yani üçünün de peygamber olma ihtimali üzerine duruluyor. Dolayısıyla
yani o Aksa Medine, yani Camil Aksa Medine dedikleri de mi peygamber?
Tabii onlar da peygamber olma ihtimali var. He, üçünün de. Tamam. Zaten şöyle ayet-i kerim Murselun diyor zaten.
Murselun diyor. Evet.
Yani Murselun demek
risalette Kur'an, gönderilen demek.
Kur'an-ı Kerim zaten Murselun kelimesini hep risalet, yani çoğunlukla o anlamda kullanıyor.
Evet.
Yani evet. Normal bir elçi de olabilir ama orada zaten şey yapıyorlar, tebliğde bulunuyorlar. Evet, i̇şte evet. Biz diyorlar ve ma'alini ile bellâhul mübin. bize düşen diyor ancak tebliğdir, işte efendim Allah'ın emrini söylüyorlar. Yani ya bu peygamberdir veyahut da bir peygamberin görevlendirdiği bir yine bir davetçidir. Ama orası bir peygamber olma ihtimali yüksek.
Firavun ailesinde de böyle birisi var değil mi Ömer abi?
Tabii o da mümin insan. Tabii ona peygamber demiyor. O Hazreti Musa'ya inanmış. Firavun haneda içerisinde Firavun'un evet. akrabalarından Hazreti Musa'ya inanmış ama imanı
arayı bulmaya çalışıyor.
Yektumu imanehu.
Mümin diye mi
imanını gizliyor. Yani surete Firavun tarafından gözüküp iç dünyası. Ya münafığın tam zıddı diyelim yani. Şekilde ama Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mümin adam yani. Mümin. O şekilde falan. Dolayısıyla çok peygamber var. Yani evet. Onlar efendim Ayet-i Kerime onu bize ifade etmiş oluyor. Peygamberler tarih kitaplarına baktığımız zaman da orada gerek Tevrat, İncil, gerek önceki kültürlerden kalma bilgilerden hareketle böyle farklı isimlerde peygamberler var. Mesela Şit Aleyhisselam diyoruz. Kur'an-ı Kerim ondan bahsetmiyor ama peygamber tarih kitaplarında Şit Aleyhisselam şöyle geldi, şöyle uyardı, şu tarafa geldi tarzında bilgiler var.
Ama Kur'an-ı Kerim'de Şit Aleyhisselam'la ilgili bilgi
Kur'an-ı Kerim'de Şit Aleyhisselam'la ilgili bir isim geçmiyor. İşte genel manada dediğim gibi işte kıssası anlatılmayan peygamberler cümlesinden sayılır. Mesela işte diyor ki efendim Talut Calut kıssasında orada bir İsmail peygamberine bahsediliyor. Evet. İsmail peygamber değil bu. Başka bir Ben İsrail peygamberi. İsim şey yapmıyor. Kur'an-ı Kerim ondan efendim ismini bahsetmiyor. Şimdi diyor ki Yahudiler diyor bir günde diyor işte şu kadar diyor efendim 30 tane de 40 tane peygamberi öldürdüler.
Allah Allah. Şimdi, evet.
Demek ki yaygın bir şekilde bu Allah'ın görevlendirdiği insanlar var ki ona peygamber diyor. Yani nebidir işte mürseldir. Durum büyük ihtimalle yeni nebi de olabilir bunlar. Böyle bir şeyleri var. Yani bir peygamber gönderme Cenab-ı Hakk'ın cömertliği var.
Evet.
Kullarını irşad etmek üzere. Böyle olunca biraz yine eğer o kitaplarımızın verdiği tarihi kronoloji doğruysa Hazreti Adem'den sonra en kadim peygamber olarak İdris Aleyhisselam'ın
Kur'an-ı Kerim'in ismi geçen peygamber İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam hakkında konuşalım o zaman Ömer
abi. Ona geçelim tabii geçebiliriz.
İdris Aleyhisselam'ın genellikle bu batı metinlerinde Hermes diye bilinen o hikmetin babası diye bilinen bir zatla işte Mısır'da yaşamış böyle bir zatla eşleştirildiğini görüyoruz. Yani İdris Aleyhisselam'ın yine bizim kaynaklarımızda böyle ilk defa iğneyi bulan işte efendim dolayısıyla terzilik noktasında hani bir kemalat gösteren bir tarafı da var herhalde.
Evet.
Kur'an-ı Kerim ne diyor peki abi?
Ya İdris şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'in tabii hangi yönleriyle İdris Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor, takdim ediyor. Oraya tabii.
O tabii önemli olan o.
Oraya evet. bakmamız lazım. İdris Aleyhisselam'ın iki yerde onun ona atıfta bulunuyor. Bir Enbiya suresinde bir de en geniş anlamda Meryem suresinde yer veriliyor. Estağfirullah. Ve zükür fil kitabı İdris. İnnehu kâne sıddıkan nebiyye ve rafa'nehu mekânen aliyye. Üç ayet-i kerimeden ifade ediliyor. Ey Resulüm sen efendim kitapta İdris'i de an. Yani bu kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim. Yani vahiy geliyor. Efendimiz'e diyor ki efendim bu gelen vahiyler içerisinde biz İdris hakkında da sana bilgi veriyoruz. Bu bilgiyi tebliğ et insanlara. Yani
Ömer abi şimdi ben biraz hani böyle araya girmiş gibi olacağım ama.
Estağfurullah.
Vezkürü fil İdris demiyor da niye kitapta İdris an diye özellikle kitabı telaffuz ediyor.
Ya şimdi bunların kaynağı kitap çünkü. Bu sadece İdris Aleyhisselam değil. Mesela Meryem suresinde işte Vezkül kitabı Meryem. Vezkül fil kitabı İbrahim. Vezkül fil kitabı Musa. Vezkül fil kitabı İsmail. Vezkül fil kitabı İdris diye böyle anlatmış olduk kişilerle ilgili hep kitaba atıf var. Niye kitaba atıf var? Çünkü efendim bunların kaynağı, bu bilginin kaynağı vahiy.
Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Ömer abi? Peki bu birazcık daha hani spekülasyon diyorlar buna da. Siz birazcık daha böyle şey olarak düşünün. Yani bir fikir yürütme gibi. Şimdi Resulullah Efendimiz'e aktarılan vahiy vardı. Mücmel bir vahiy. Yani genel bayağı bir şey vardı. Ama bunların içerisinde bir kısmı kitap oldu. Dolayısıyla kitabın içinde ne olması gerektiğine dair özellikle vurgu olabilir mi bunlara Ömer abi?
Tabii ki tabii. Ya şöyle... Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabii gelen bilgiler, Allah'tan gelen bilgiler sadece kitap bilgisi değil.
Evet, evet.
Yani işte bu kitap olur, Kur'an olur, vahiy. Yani vahiy tabii daha genel bir şey de. Yani peygamberimize Allah'tan gelen bilgiler Kur'an vahyiyle sınırlı değil.
Evet. İşte.
Bu, bu çok önemli bir şey.
Evet, evet.
Yani bu nereden bunu görebiliyoruz? Bizzat Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Yani Efendimiz'e gelen bilgilerin Kur'an'ın ibaret olmadığını, Kur'an dışında Efendimiz'e bilgiler geldiğini, Allah'ın ona bir şeyler öğrettiğini. Şimdi Cenab-ı Hak ne diyor? Biz diyor sana diyor kitabı indirdik, hikmeti indirdik. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Üç tane şey var orada. Mesela Nisa suresinin efendim 113. ayet-i kerimesinde üç tane, yani birbiri ilgisi var ama birbirine bağımsız.
Evet.
Bak
evet.
İlgili.
Üç ayrı farklı konsept
tabii,
yani.
Tabii tabii ilgili. Hepsi birbirinin devamı, birbirini tamamlıyor ama üç ayrı konsept bunların.
Evet, evet.
Tamam, nedir? Ve enzelallahu aleyke'l kitabe, Allah sana kitabı indirdi. Ve'l hikmete, hikmeti indirdi. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem, bilmediğin nice şeyleri sana öğretti.
Evet.
Yani bunlar, yani kitap ve hikmette bilmediği öğretti anlamına gelebileceği gibi kitap ve hikmetin haricinde Allah sana da, çünkü müfessir böyle diyor ki mesela işte kalplerin diyor esrarı diyor.
Hmm.
İşlerin diyor gizli tarafları diyor.
Evet.
İşte efendim olayların diyeyim ki efendim görünme tarafları. Yani şimdi orada efendim Resul Efendimiz'in böyle şeyleri var. Yani kitap vahiy her şeyi çözmüyor.
Evet.
Bak kitap veya işin diyeyim ki belki temellerini bildiriyor. Temel esasları bildiriyor. İşte ne gerekiyorsa o bilgiyi veriyor. Ama peşinde bir hikmet var. Hikmet bir taraftan Kur'an-ı Kerim'in işte efendim ahkamını, ayetlerin ifade ettiği ahkamı anlayıp uygulama salahiyeti diyelim veyahut da bu kabiliyeti dediğimiz gibi aynı zamanda diyelim ki efendim yine ilave bir bilgi kaynağı, yani bir
evet.
bilgi kaynağı ve bilmedikleri öğretmek de ayrı bir kaynağı. Dolayısıyla evet. başka ayet-i kerimeler, yani şöyle Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an haricinde bilgi verildiğine dair işaretler çok fazla. Biz bunlar efendim yani onlar işaret ne yapabiliriz?
Çıkarabiliriz. Evet.
Ama belki dinleyicilerimiz ya hocam atıp tutuyor ama bir tane efendim örnek versin diye efendim bekleyebilirler.
Peki.
Yani kısa tabii, bir tane uzatmadan mesela Tahrim suresini açıp okursak orada yani Peygamberimiz Aleyhisselam'a kâle men enbeke hâdâ, oradaki olan hadisede
yani iki tane hanımı arasında geçen
hadisenin deşifre edilmesi. Yani,
evet.
Yani Efendimiz'in sırrını ifşa eden hanımı Cenab-ı Hak Efendimiz'e bildirmesi. Diyor ki men enbeke hada. Bunu diyor benim diyor bunu işte diyelim ki efendim diye eltime konuştuğumu, gizle konuştuğumu sana kim haber verdi? Peygamberimize soruyor o hanım. Kale nebe'eniyel alimul habir. Bana bunu el alim, her şeyi bilen, el
her şeyden haber olan
Allah haber verdi.
Allah Allah.
Peki efendim bunu biz efendim bir vahiy olarak göremiyoruz Kur'an-ı Kerim'de.
Tabii.
Yani böyle dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın yani bu vezkür fil kitabı diye buyurmasının sebebi bu bilgilerin Kur'an vahyi olarak, yani kitap vahyi olarak Efendimiz'e geldiğine
Kur'an içerisinde yer alması.
Yer alması ve buna evet. bir vurgu var. Bu bilgiler özellikle Kur'an vahyi kaynaklı bilgilerdir.
Evet. Şimdi İdris'i anlıyor Ömer abicim. Anmak burada, yani hatırla, ondan ders al, onu bir şekilde efendim gündemin yap anlamına geliyor değil mi Ömer
tabii
abi?
Tabii tabii. Ya
zaten, ne itibariyle gündem yapmak
yani
lazım?
Yani şöyle, ya zaten şöyle Cenab-ı Hak önceki bütün peygamberleri, yani Kur'an-ı Kerim fazilet bakımından peygamberleri tasnif etse de ayırsa da peygamber oluşları cihatiyle, yani Allah'ın vahyini alıp onu insana tebliğ etme ve Allah'a kulluğu en güzel şekilde temsil etme. Yani diyeyim ki işte imanıyla, mesela Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın şimdi şahit olduğu iman peygamberin imanıdır.
Evet.
Bak yani diyeyim ki yine zaman zaman genel olarak el müminler falan diye hitap eder işte falan, ama isim vererek, Cenab-ı Hak isim vererek şahit olduğu mümin kişiler peygamberlerdir. İnnehu min ibadel müminin.
Evet.
Dediği kimdir evet. bunlar? Peygamberler. Dolayısıyla evet. iman bakımından, ibadet bakımından, ahlak bakımından aynı zamanda getirdikleri o efendim vahyi, ya dini temsil eden tabii insanlar bunlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman la nüferriku beyn ahademir rusuli, biz hepsine iman ederiz ve peygamber arasında kesinlikle bir ayrım yapmayız. Ve Efendimiz Aleyhisselam ayetlerde fazilet farkı olmakla beraber Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman efendim sahabeye peygamber arasında üstün uzakta konuşturmamıştır.
Hepsine kardeşlerim demiştir değil
tabii
mi?
Tabii. Ve şey, Yunus Aleyhisselam'ın biraz şey olduğu için işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de işte o kaçması işte efendim balığın kanına girmesi biraz belki hakkın dedikoduya sebep olmuş olabilir. Yani ya öyle bir ihtimal. İşte bu Efendimiz'in kulağına geliyor şu böyle şeyler. Ya şöyle olmuş böyle olmuş tarzında. Efendimiz açıklama yapıyor. Beni diyor efendim kardeşim diyor Yunus bin Medde'ye diyor taftil etmeyin diyor.
Allah
biz
Allah.
Peygamberler diyor efendim bir elin parmakları gibi diyor aynı şeyi davayı omuzlamış insanlarız. Dolayısıyla diyor efendim o benim kardeşimdir. Ana baba bir kardeşler gibiyiz diyor. Onun için bunu yapmayın diyor. Konuşmayın diyor, yasaklıyor.
Ömer abi, bu mesela kendisinin başka hadislerinde de gördüğümüz bir şey. Yani bana diyor İran ulularına kalktığınız gibi ayağa kalkmayın diyor. Ene seyyidül adem la fakr. Ben Adem'in efendisiyim ama bunu da övünmem diyor. Bir de mesela şey de anlatırlar. Girdiği zaman bir meclise bir insan Allah Resulü hangisi bilemezmiş yani. Ya ne yüksek bir yerde oturuyor ne arkadaşlarından ayrı bir böyle hali var. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi rahmeten lil alemin. Bu ayet bizatihi yeter Ömer abi. Değil mi?
Rahmeten lil alemin. Tabii, bütün alemlere yani.
Bütün alemin rahmet oluş. Fakat burada da biraz böyle sanki o bizim Mevlid geleneğinden yola çıkarak böyle biraz abartma var mı Ömer abi?
Yani şöyle yani onun tabii
Kur'an'a göre soruyorum
tabii. Tabii yani Kur'an'a göre ki olabilir ama onun da haklı sebepleri var. Yani evet. Kültürümüzde bizim kültürümüzde diyelim ki efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'a onun diyelim ki işte şemailine onun özelliklerine hasaisine şuna buna gerek edebiyatımızda gider şiirimizde mevterimizde bu kadar yer vermesinin onun gerçekten dini anlamda
merkez insan oluşunda
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın merkez insan oluşu bunu kalpleri iyice efendim sindirme açısından çok haklı gerekçeleri var. Dolayısıyla ona fazla dokunmuyorum. Çünkü bir de Hristiyan alevine bakalım. Nasıl yani. Efendim onlar efendim İsa Aleyhisselam heciltiyorlar ve yani bırakalım efendim sahip olduğu vasıfları sahip olmadığı vasıflarla.
Evet.
Onu kendi dindaşlarına kabul ettiriyorlar. Onu yüceltiyorlar ve bundan da efendimizi insan Hristiyan yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bir din diyelim ki batıl din mensubu kendi peygamberi İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir aynı zamanda. Ama onu batıl bir şekilde yani art niyetle yanlış bir efendim telakkiyle yüceltip de insanları dinlen çıkarırlarken biz kendi peygamberimizi eğer gönüllere kalpleri o kadar sevdiremezsek o zaman biz geri kalmış olabiliriz. Evet. Bunun lütfü abicim yani belki eleştirilebilir ama genel manada baktığımız zaman çok haklı sebepleri olduğunu söyleyebiliriz.
Ehli sünnet duruşu aslında.
Tabii bu. Ehli yani, duruşu bu çok önemli yani, bu bir
çok
şey.
Çok önemli bir şey. Bunu, bunun hakikaten bir mantığı
evet,
var.
Evet mantığı var. Hatta yani sadece peygamberimiz değil bu efendim mübarek günler, geceler, üç aylar, kandiller gibi şeylerde bile yani bizim o geleneğimize, kültürümüze bir o aşama bakmamız lazım.
Evet.
Bu efendim biz bu yolla diyelim ki o İslam'ın diyelim arı duru diyelim inancının şeyini nasıl efendim kalplere iyileştirebiliyoruz?
Evet,
nasıl
evet.
insanları o tarafa yönlendirebiliyoruz? Bunu cazip hale getirebiliyoruz. Bence hocam biraz işin buna bakarsak
yani o anlamda geleneğe tortu olarak bakanlar var. Tam evet, tersi halbuki her
tabii.
birisinde bir mantık var.
Mantık
bir,
var tabii ya.
Efendim evet. böyle atılacak bir şey değil
bunun
yani.
Bunun çok iyi işlenmesi lazım. Evet, sadece kuru bilgi yani diyelim ki ayeti okumak, hadisi okumak, işte bir kuru bilgi vermek bir kısım efendim dini şuurların, dini hissiyatın yerleşmesine kafi gelmez.
Evet.
Şimdi yani bir hadise anlatmak istiyorum.
Buyurun efendim.
Yani biz bu efendim şeylerimizle yani kendi diğerlerini tartışırken biraz da dış dünya bakmamız lazım. Özellikle Hristiyanlara bakmamız lazım. Yani onların kendi dinlerine, batıl dinlerine nasıl efendim
sarıldıkları
sağlıkları özellikle gençlerin eğitimi milli eğitim açısından söylemek istiyorum bunu gençlerin eğitim açısından ne kadar en küçük yaşta yani anasından doğar dokmaz bu tür böyle bütün batı inançlarına ama kendilerine doğru kabul ettikleri bunu nasıl onların ruhlarına beyine zerkeklerine bakmamız lazım. Bunun ben misalini anlatayım. Bizim işte belki siz de gitmişsinizdir. Viyana'da Ahmet hocamız var.
Evet, Wonder.
Wonder'da. Orada şimdi efendim bir gitmiştik bir haftalık. Şimdi Ahmet hocanın orada okulu yok tabii. Türkiye'nin okulları çocuklarını şeye gönderiyor. Hristiyan okuluna gönderiyor durumunda. Çünkü başka okul yok çünkü. Fakat şimdi o Hristiyan efendim okul çocuğu alıyor sabahleyin 8'de. Ve sabahleyin diyelim ki efendim bir yarım saat ders yapıyor. Diyor ki işte şimdi şöyle bir şeyimiz var diyor efendim bizim bir programımız var diyor. Çocuğu alıyor orada Hristiyanlığın temel bir bize göre çok batıl bir şeyini çocuğun efendim orada oynatarak, yedirerek, içirerek böyle şey yapıyor.
Empoze ediyor.
Hem akşama kadar diyelim 8 saat ders yapıyor. 8 saatin diyelim ki efendim yarısını ders yapıyorsa yarısını her gün ama. Anladım. Bunu empoze ediyor ama böyle çok bilinçli bir şekilde. Evet. Kaç yaşında çocuk değil mi? 6 yaşında, 7 yaşında. Şimdi Ahmet Hoca'nın şöyle bir şeyini kulakları çınlasın, Allah selamet versin. Şimdi çocuk akşamleyin geliyor. Ahmet Hoca çocuğa şimdi ona soruyor. Ne öğrendiniz falan diye. Onu dezenfekte etmeye çalışıyor.
Allah
onu
Allah.
Efendim arındırmaya çalışıyor. Yani oğlum sen bunu öğrendin ama kızım öğrendin ama bu bize göre bu değil falan. Böyle günlük çocuğa şey veriyor. Yani psikoterapi gibi efendim, terapi vermeye falan.
Sonra tekrarın da şey var değil mi abi?
Şimdi işin bu tarafını bırakalım. Fakat bunlar bunu her dem yapıyorlar. Yani kendi inançlarının gereklerini abartılı bir şekilde en küçük yaştan yapıyorlar ve onları tam anlamıyla Hristiyan yapıyorlar. Batılı. Fakat biz ne yapıyoruz? Dolayısıyla bu
biz
şeyleri...
sürekli tartışıyoruz. Hayır. Ömer abi. Allah Resulü'nün yani şimdilerde de işte malum Allah muhafaza buyursun. Tamamen Allah Resulü'nü aradan çıkartıp güya Kur'an'la baş başa kalacaklar da Kur'an'ın efendim tek başına anlamasını haşa, kendi başlarına haşa gerçekleştirecekler. Evet. Yani onlar o kadar batıl hakikatlerini kendilerine göre tırnak içerisinde böyle empoze etmeye çalışıyorlar. Biz ise tam tersi. Yani hayatında en ufak bir kir, en ufak bir leke olmayan, her şeyle haza hakikat olan bir insanı böyle gittikçe yani gündemden düşürmeye, denklemden düşürmeye çalışıyoruz yani. Evet. Allah ya muhafaza.
Biz aslında efendim böyle yapmakla yani işte bu Batı dünyasının işte efendim müsteşriklerin ondan sonra Batı dünyasının aslında şeyine alet oluyoruz. Bu Watt'ın işte efendim Muhammed Mekkeli isimli efendim kitabında hocam ifade ettiği bir cümle var.
Montgomery Watt bir meşhur müsteşrik. Meşhur
müsteşrik. Ondan sonra diyor ki efendim Batı'da diyor. Batı kültürüne, Batı efendim yayınlarında Hazreti Muhammed kadar eleştirilen ve kötülenen hiçbir şahıs yoktur diyor.
Evet.
Hocam adamların bütün dünyası evet. Bu. Yani onlar onu kötüleyerek efendim İsa'yı yüceltiyorlar ve ona göre efendim bir kendi dinlerini pekiştiriyorlar. Biz efendim onlardan bunu tevarüz ederek yani alarak kendi değerlerimizi efendim tartışmaya açıyoruz falan böyle. Bu yani toplumun İslam toplumunun eğitim açısından fevkalade tehlikeli bir şey aslında
evet,
bu.
Evet.
Fevkalade tehlikeli bir şey.
Burada da tabii özellikle tabii Kur'an-ı Kerim'i konuşuyoruz. Kur'an kıssalarını konuşuyoruz. Allah Resulü'nün bu manada Kur'an'ı anlamada merkez şahsiyet olduğunu, Allah Resulü'nü anlamadan Kur'an'ı da doğrusu hakikatiyle anlayamayacağımızı bilmemiz gerekiyor.
Bilmemiz
gerekiyor.
Şimdi buraya nereden gerekiyor. Geldik lütfen abicim? Şimdi niye efendim mezkür fi kitab İdris dedi?
Evet.
Mezkür manasını evet. Efendim oradan evet. Bir giriş yaptık
doğru.
Ama şu... Yani işte la nüferriku beyne hadim min rusuli. Biz Allah'ın peygamber arasında ayrım yapmayız. Hepsi değerlidir. Hepsi evet. Örnek şahsiyetlerdir. Hepsi örnek alınmaya layık olan insanlardır. Diye bunu efendim hep Cenab-ı Hak Efendimiz hatırlatıyor.
Evet.
Sahabeyi hatırlatıyor. Yani bunu bırakırım bunalım değil. Çünkü onların hepsi aynı efendim
kaynaktan
evet, besleniyorlar. Evet. Aynı
hakikati getiriyorlar.
Aynı hakikati efendim yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Aynı hakikat hiç değişmiyor. Yani.
Evet.
Değişmiyor. Onun için o vezkürlerde yani bunu an demek yani böyle efendim böyle sıradan bir hemen oku geç anlamında değil. Bunu efendim hatırlat ve bunu efendim kendinize örnek edinin, onun gibi olun.
Evet.
Yani İdris kıssasından kendinize efendim dersler çıkarın.
Evet.
İbretler alın anlamında bu şekilde şey yapıyor.
Evet.
Mesela Cenab-ı Hak, hatta ben buna şöyle bir espri yapıyorum. Bana efendim silsile okumayla ilgili efendim kimse kızmasın. Sabah sabah. Zülfiye dokunmayalım fazla lütfen abicim. Çünkü dinleniyor çünkü bizim şey, şeyler bu sabah programları. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinde Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi var. İbrahim Aleyhisselam kıssasına giriş yaptıktan sonra İbrahim Aleyhisselam neslinden gelen 18 peygamberi Cenab-ı Hak peş peşe ismen sayıyor. İbrahim diyor. Tekrar Nuh'a bir atıf yapıyor. Onun peşinden efendim işte İshak'tır, Yakup'tur, Yusuf'tur falan böyle 18 peygamber.
Ben o sayfayı şöyle hatırlarım beraber. Kur'an-ı Kerim öyle şey yapar. Dersine giderdik. Bir arkadaşımız çok okuyamazdı yüzünden. Böyle etrafta okuyanlara da çok gıpta ederdi. Bana derdi ki ya şu peygamberlerin geçtiği sayfayı bul. Çünkü her bir peygamber nasıl telaffuzunu güzel yapıyor.
İşte ismini biliyorum da.
Ben çok gürül gürül okurdu evet. Mesela.
Ondan sonra
o sayfaya gelince.
Bu efendim 18 peygamber iş yaptıktan sonra diyor biz bunlara diyor kendine hidayet verdiğiniz peygamberlerdir. Ulaikellezine hedallahu febihuda muktedi. bu ismini saydığım ve saymadığım diğer peygamberler de böyle. Bunlar kendilerine Allah'ın hidayet verdiği, doğru yolda olan, doğru yolda yürümüş olan Allah'ın seçkin peygamber kullarıdır. Febi huda humuk dedi, sen de onların yoluna uy.
Evet. Esas silsile bu mu diyorsunuz Ömer
abi? Şimdi ben dediğim şey var. Esas silsile. Gerçekten bu ama. Yani bu diğer hatta yani biraz daha şey yapalım. Yani orada efendim hakikaten tam altın silsile. Cenab-ı Hak peygamberler silsilesini zaten
üstad, Nebiler silsilesi üstad, mühim yani.
Üstadımız çünkü o isim çok güzel. Çok Nebiler silsilesi hakkımızda. Ama bu yani bir tarikat içerisinde yani Evliyaullah'ın ismini saymanın da aslında Kur'an-ı Kerim'e göre uygun olduğu. Yani oradan böyle bir efendim.
Oradan çıkartılmış bir aslında hikmet oldu.
Hikmet
işte.
Oldu. Evet, istimat evet. Oldu. Yani diyelim ki efendim genel dairesine özel davir bu tarzına. Evet. Orada belki efendim bir fakirle bir delil olarak onu kullanabilirler.
Ama hakikaten yani şimdi tamamını ortadan kaldırayım diye girdiniz ama tam tersi delil sağlamış oldu.
Yani kaldırmayacağız zaten.
Öyle, öyle bir şeyimiz yok.
Sağ gösterdik sol vurduk öyle söyleyeyim falan böyle. Delilimiz yok ama yani orada onun bir gerekçesi var. Niye tamam. Peş peşe sayıyor isimleri? Demek ki o peygamberleri Cenab-ı Hak hep bütün peygamberleri.
İşte vezkür dedi.
Tabii tamam. Vezkür, hatırla demek.
Hatırla.
Hatırla demek evet. Onu zihninde canlandır.
Evet.
Gönlünde canlandır. Hatırasını yad et.
Evet.
Ne yaptı, nasıl yaptı, nasıl şekilde efendim diye efendim. Bu vezkürün böyle efendim yani zikretmek, anmak yani burada da efendim böyle bir espri olduğunu söyleyebiliriz. Yani sıradan bir evet. Anlama değil. Bütünüyle onu efendim onun hayatını bir gözden geçir. Ne yaptı evet. İdris Aleyhisselam?
Evet, evet.
Şimdi tabii o ayeti kerimede İdris Aleyhisselam'ın tabii bize yansıyan yönleri nedir? İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. Onu geçen programda da efendim şey yaptık yani o peygamberlerin ortak vasıfları var. Ona efendim girecektik ama giremedik.
Giremedik.
Yani. Giremedik. Başka konulara falan geçmiş olduk. Onların şimdi efendim bir sıddık yani sıdk. Burada şimdi efendim ön plana çıkan çünkü öncesinde
doğruluk, dürüstlük.
Işte, yani evet. İbrahim Aleyhisselam Sıddık'a Nebiyye diyor. İşte efendim İsmail Aleyhisselam Sadık Ali Vadı diyor. Yani doğruluk ve dürüstlük de bütün peygamberlerde
ortak özellik. Ortak
yani. Bu Sıddık'a Nebiyye falan gelince de kitaplarımızda şöyle ifade ediyor bu Sıddık kelimesini. Bu peygamberler. Diyor ki efendim doğumundan ölümüne kadar ağzından bir kelime efendim yalan çıkmamış insanlar.
Ha, evet.
Şimdi bu şekilde hocam.
Maşallah.
Yani diyeyim, zaman zaman efendim işte insan zuhur eseri olur bunu falan değil ama bunlar Allah'ın seçkin kulları olduğu için yani peygamberler seçkin kulları olduğu
yalan
için.
Yalan yok yani.
Hayatlarına yalan yok.
Yalan yok.
Evet. Dolayısıyla bütün peygamberler.
Yani onları dolayısıyla zikretmek kadar, aslında yalan olmaması gerektiğine dair hayatımızda bir ders.
Ya tabii yani o bir da. Defa madem ki peygamber Allah'ın seçkin kulları, peygamber Allah'ın razı olduğu kullar. Peygamberler cennetin diyelim ki en yüksek mevkinde olacak kullar yani Cenab-ı Hak bunlar benim efendim garantim altında cennetlik dediği kullarsa şimdi bizim bize düşen o peygamberlerin haliyle hallenmek onların ahlak ve ahlaklanmak. Zaten Kur'an-ı Kerim'in peygamberin kısaltmasının esas sebebi peygamberin ahlakıyla ahlaklanmaktır.
Evet.
Bu,
evet,
bunu, evet. Bunu efendim bize şey yapıyor. Orada diyelim ki bütün peygamber sıddıkan deyip de efendim demek ne doğrusu bir peygambermiş. Allah ondan razı olsun. İyi falan değerli falan.
Sen de onun gibi doğru ol demek.
De olmaz.
Yani.
Evet. Sen eğer bu hayatta imtihanı kazanmak istiyorsan, Allah'a yakın olmak istiyorsan, eğer güzellik olmak istiyorsan senin de efendim birinci derecede önemli gereken sıdk olmalı.
Sıdk olmalı.
Doğruluk olmalı. Evet. Şimdi tabii onu yine muhterem üstadımız bu peygamberimizden bahsederken tabii onu dile getiriyor, söylüyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam diyor ilk tebliğe başladığı zaman diyor kendisini diyor efendim hangi kimlikle efendim takdim etti Mekkelilere. Tabii ne dedi? Nasıl efendim takdim etti işte efendim malını mı söyledi, mülkünü mü söyledi,
neyi işte söyledi? Şu arkasında bir düşman ordusu var desem.
Evet,
değil mi?
Tabii. Yani,
sadakatini koydu ortaya.
Sadakat. Yani. Kimlik evet. Nedir? Bir peygamberin kimliği, bütün peygamberler böyle. Bir peygamberin kimliği sadakati. Yani evet. Onun efendim o sadakatinde hiç kimsenin onu tanet etmesi. Ya bu cehir bir efendim. Ya ben diyor sana yalan diyemem diyor yani.
Evet.
Efendim tarzında. Dolayısıyla efendim o sıddık bir bizim peygamber kıssalarından hangi peygamber kıssasını ele alırsak alalım. Yani bir peygamber ismi geçtiği zaman bu efendim İdris Aleyhisselam olur, Adem Aleyhisselam olur. Oradan ilk aklımıza gelecek olan ahlaki vasıflardan birisi sıdk olmalı, sıddıklık olmalı. Sadece sadık yetmez, olabildiği kadar sıddık olmak.
Yani
doğru sözlü olmak.
Sadıkla sıddık arasındaki fark mübalağa farklı.
Mübalağa var. İşte sadık da doğru sözlü ama Yani sıddık onun daha mübalağınız.
Evet, evet.
Yani hiç yalan söylemeyen.
Hiç yalan söylemeyen.
Hiç yalan yaklaşmayan anlamında.
Evet. Ömer abici, bugün peygamberleri konuşurken ortak vasıflar gelecek, onlara devam ederiz. İkinci ayet neydiydi aleyhisselamla
ilgili? Şimdi efendim sıddıkan nebiyye, bir sıddık olması öne alıyor, bir evet. de peygamber.
Evet.
Nebi yani Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere peygamber diyor, yani Resul diyor, bütün peygamberlere nebi diyor. Bu bizim kelam kitaplarında böyle efendim Resul
kitap nebi verilmiş işte
gibi ayrımlar evet, falan ayrım yapılıyor. Yapmış, evet. falan tarzında. Fakat Kur'an-ı Kerim yani diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'i kabas koymak mümkün değil. Devamını söylüyoruz.
Evet. Kur'an'da bu ay böyle bir ayrım yok değil mi sıddıkla Resul arasında?
Yani şeyle nebi
Resul'le nebi arasında affedersin.
Yapmıyor evet. Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani tam yapmak istiyorsun. Ha diyorsun şunlar Resul, şunlar nebi falan diyorsun.
Bir de mürsel çıkıyor sonra.
Öyle bir yerde efendim mürsel çıkıyor, Resul çıkıyor ki böyle Allah, yani mesela şeriat kime geldi? Musa Aleyhisselam'a geldi. Kitap kime geldi? Musa Aleyhisselam'a geldi. Ama şimdi Harun Aleyhisselam'a da peygamber diyor, Resul diyor.
Evet.
Ondan
evet.
sonra efendim şeriat kime geldi? İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Ama şeye de efendim, İsmail Aleyhisselam'a da Resul diyor. Evet. Resul'e nebiye diyor şimdi. Evet, evet. Onun için ters köşe yapıyor Kur'an-ı Kerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir şeyi böyle efendim hemen sınıflandırmak, bir kalıba sokmak, ya bu böyle falan demek, o biraz yani tutmuyor öyle söyleyelim. Evet, yani. Evet, tutturamıyoruz evet. öyle söyleyelim. Dolayısıyla oradaki İdris
Aleyhisselam. Tırnak işte bilimsel düşünmüyor yani. Kategorik düşünüyor
Kur'an-ı Kerim.
Kendine ait bir mantığı var.
Kategorileri aşıyor.
O ilahi yani. Mantık.
Tabii ilahi mantık falan. Ya, ve oradaki bir şey efendim şeyi de nebiyyen. Yani bunun bir nebi olduğunu. Yani İdris Aleyhisselam peygamber miydi? Tabii ki peygamberdi. Nereden biliyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak onu nebiyyen diye efendim
ifade ediyor.
Ediyor. Onu efendim peygamber silsilesini oraya yerleştirmiş oluyoruz. Tabii orada şimdi esas İdris Aleyhisselam'la ilgili diğer peygamberlerde olmayan, İdris Aleyhisselam mahsus olan, bir de İsa Aleyhisselam'la alakası olan bir husus var. Ve rafa'nâhu mekân aliyye. Biz diyor efendim onu diyor mekan kelimesini kullanıyor.
Mekan zahir yani evet. bildiğiniz fiziksel bir
tabii
şey değil
işte,
mi?
Ya işte öyle mi değil mi?
İşte öyle mi değil mi, onu arkası yarın gibi Ömer abi.
Mekan'ın aliyye. İdris Aleyhisselam'ın yükseltiği diye ref edildiği o mekan nedir?
Mekan nedir evet. Biz şimdi tam da burada bırakalım efendim. Ömer abimiz de yarın İdris Aleyhisselam'ın ref edildiği mekanı konuşacağız. Erkan'la sahur bereketi devam ediyor efendim. Erkam'da Sahur Bereketi'nde Asr-ı Saadet Hasreti bölümündeyiz. Bugün de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminden bir sahneyi sizinle paylaşmak istiyoruz. 640 senesinde Amr İbni As radıyallahu anh Kudüs'ü fethediyor. Bizans'ın bölgedeki hakimiyetinin sarsıldığı bu efendim büyük fetih sonrasında Amr İbni As orada durmuyor ve Mısır'a yürüyor. Halife Hazreti Ömer'e de durumu bildiriyor ve ondan onay gelince de 4000 kişilik ordusuyla harekete geçip bir müddet sonra da efendim Mısır'a giriyor. Bizans idaresinden iyice bunalmış yerli halk Müslümanların gelişini önce coşkuyla karşılıyor ama ilerleyiş bir müddet sonra duruyor. Amr radıyallahu anh fethin çabucak müyesser olması için merkezden takviye kuvvet gelmesi gerektiğini bildirince Hazreti Ömer ona ilaveten 5000 kişilik bir kuvvet daha gönderiyor. Fakat burada önemli olan hepimizin de belki esas ibret alacağımız nokta o 5000 kişilik kuvvetle beraber bir de mektup gönderiyor Hazreti Ömer ki bu mektup hakikaten çok önemli bir tarihi vesikadır. Bu mektupta halife ilahi yardımsız bu işin olmayacağını ve ilahi yardımın erişmesi için de ne yapılması gerektiğini aslında reçetesini, formülünü veriyor. Hazreti Ömer'in Rabbimizle ilişkisini yani şahsiyet çizgilerini yansıtan bu mektubun muhtevası bugün görünmeyen bir virüse teslim olmuş insanoğlunun gözlerini göklere çevirdiği şu hengamede oldukça mühimdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ilahi yardımın hangi şartlarda müyesser olacağını ve bunun için beşer planında ne yapılması gerektiğini kendisine verilen lakap olan Faruk vasfıyla büyük bir ferasetle ortaya koymuş ve o noktada da muhteşem bir liderlik sergilemiştir. Yine bu mektupta hayattaki en büyük isteğini bir oda dolusu Ubeyde bin Cerrah diye ifade edecek şekilde yetişmiş insan iştiyakı içinde olan halifenin birim insan kalitesinin aslında nasıl hadiselerde belirleyici olduğunu gösteren duruşunu bu anlamda ifade etmesi de önemlidir. Şimdi bu mektubu beraberce okuyalım. Ey Amr! Mısır'ı hala ele geçireme işinize çok şaşıyorum. Onlarla nice zamandır savaşıyorsunuz. Bana kalırsa başarıya ulaşamamanızın sebebi onlar gibi dünyayı sevmeye başlamanız ve bir takım bidatler icat etmenizdir. Allah-u Teala ancak niyeti halis olan kişilere yardım eder. Ben şimdi sana yardımcı olmaları için 4 kişi gönderiyorum. Bu kişiler Zübeyir bin Avvam, Mikdat bin Esved bin Amr, Übade bin Sabit ve Mesleme bin Muhallettir. Başkalarını aldatan dünya, eğer onları da aldatmamışsa, bu 4 kişinin her biri 1000 kişiye bedeldir. Mektubum eline geçtiğinde bir hutbe irad et ve askerlerini düşmanla halis niyetle hareket ederek savaşmaya, bunu yaparken de sabır ve metanet göstermeye teşvik et. Onlara sanki bir tek kişiymişler gibi yek vücut olarak savaşmalarını söyle. O 4 kişiyi de askerlerine takdim et. Ordunu cuma günü zevalden hemen sonra harekete geçir. Çünkü o saatte rahmet iner ve dualar kabul olur. Hep birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz. Bir virüsün hayatımızı durma noktasına getirdiği bir hengamda Allah'ın yardımına muhtaç bizler bu mektuptaki ifadelerin tam da muhatabı değil miyiz? Dünyayı kafirler gibi sevmeye başlamadık mı? Bidatlar icat etmedik mi? Ve niyetimizi bozmadık mı? İşte o yüzden belki de Allah
nezdinde sineğin kanadından değersiz şu dünyayı hepimize daralttı. Alışa geldiğimiz tertip üzere yaşayamamak nasıl da yüreğimizi sıkıştırdı. Enine boyuna yayılmış, döşenmiş şu arz, oturaklı dağlar, ırmaklar, bitkiler, meyveler, hayvanlar, gece ve gündüzün birbiri ardına gelişinin gönlümüzü neşelendiren şu cümbüşü bir anda hepsi gözümüzden siliniverdi. Hepsi ibret almamız gereken ayetlerdi. Belki de bunu başaramadık. O zaman işte bir başka ayet bütün azametiyle önümüzde beliriverdi. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Rabbimizden geleni ancak yine O geri çevirebilir. Başkasından fayda yok. Çare ondadır. İlahi yardım bu manada hepimizin muhtaç olduğu bir çaredir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mektubu da bu yardımın erişmesi için ne yapılması gerektiğini gösteren efendim işaretlerle doludur. Bu ifadelere göre Allah'ın yardımının erişmesinin şartları niyeti düzeltmek, sabır ve metanet göstermek, yek vücut olmak ve tazarru ile Allah'a iltica etmektir. İlahi yardımsız yaşayamayacağımıza göre Rabbimizin musibetinden, gönderdiği musibetten, belki kendi nefislerimizle ortaya çıkmış olan, yapıp ettiklerimizle ortaya çıkmış olan bu sıkıntılı durumdan kurtulmanın yolu yine Rabbimize iltica etmek, bir annenin efendim kızdığı çocuğunun tekrar çocuğunun annesine koşması gibi bizim de tekrar Rabbimize iltica etmemiz ve bu manada da efendim tek vücut olarak sabır ve metanet içerisinde niyetimizi düzeltmemiz gerekiyor. Burada belki bir diğer noktada Cuma günü zeval vakti yani ikinden sonraki vakitten yapılacak dua ve tazarruların efendim ne kadar önemli olduğu Hazreti Ömer'in mektubundan bunu da anlamış oluyoruz. Rabbimizden tez zamanda üzerimizdeki bu musibeti kaldırmasını niyaz ediyor ve Hazreti Ömer'in mektubunda belirttiği gibi tazarru ile ona iltica ediyoruz. Arkamız sahur bereketini yine Resulullah Efendimiz'in bir duasıyla sonlandırıyoruz. Bu aslında tam da o kitap mektupta ifade edilen tazarruya da en güzel örneklerden birisi olabilir. Efendimiz şöyle dua ederlerdi. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Rabbimize tazarru ediyor, iltica ediyor ve onun yardımını niyaz ediyoruz. Bu güzel sahur zamanı, Ramazan zamanı, oruç zamanı, duaların kabul olduğu şu saatlerde bizi kapısından geri çevirmemesini diliyoruz. Efendim sahur bereketinin son anlarına gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sahur bereketinde görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Orucunuz makbul, gününüz hayırlı olsun efendim.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.